Ayrım 19.
1913-1914 seçimlerine giren biricik örgütlenmiş siyasal parti İttihat ve Terakki'ydi. Öteki parti Hürriyet ve İtilaf Fırkası resmen yasaklanmış ya da dağıtılmış olmamasına karşın ortadan silinmişti. İttihat ve Terakki'nin her şeyi kapsayan ideolojik yapısı nedeniyle son sözü söyleme hakkı vardı. Ama Türk olmayan unsurlar yani Ermeniler, Rumlar, Araplar mecliste sayıları oranında temsilci bulundurmak için ısrar etmekteydiler. 30 Ekim'de İstanbul'daki Ermeniler bir toplantı düzenlediler ve seçimlerde bir bütün olarak haklarını savunma kararı aldılar. Kısa bir süre sonra da Ermeni Patriği adliye nezaretine gönderdiği bir önergeyle Ermeni azınlığının mecliste nüfusa orantılı olarak temsil edilmesini, 2 milyon Ermeninin 20 kadar temsilcisi olmasını öneriyordu. Baba Ali, anayasada değişiklik yapılmasını gerektiren bir konuda görüş belirtme yetkisi olmadığı gerekçesiyle bu öneriyi dikkate almadı. Ancak bu yanıt aynı zamanda bütün Osmanlıların haklarıyla ilgili bir konuda Ermeni Patriği'nin söz sahibi olmadığı anlamına da geliyordu. 24 Kasım tarihli Tanin, Ermenilere bütün milleti temsil eden mebusları ırksal temsilciler niteliğinde görmek gibi büyük bir yanlışlık yaptıklarını hatırlatıyordu. Ermeniler böyle davranmakla kendilerini amaçlarını gerçekleştirecek gücü bulunmayan bir azınlık olmaya mahkum ediyorlardı. Rum azınlığının orantılı temsili konusundaki benzer istekleri de aynı şekilde reddedildi. 11 Aralık'ta Tanin, eğer imparatorluk içindeki her topluluk meclisteki temsilcilerini kendi seçerse anayasanın anlamı kalmayacağından yakınıyordu. Ülke bir konfederasyon haline gelirdi. Ermeniler, Rumlar, Türkler, Araplar için ayrı ayrı meclislerin kurulması, her topluluğun kendi programı olması gerekirdi. Ermeniler ve Rumlar isteklerini de ısrar ettiler. Sonunda iddiatçılar bu istekleri kabul etmemekle birlikte bir uzlaşmaya varmak için topluluk liderleriyle görüşmeyi uygun buldular. Uzun tartışmalardan sonra İttihat ve Terakki'nin her iki topluluğun da isteklerini sayı bakımından kabul etmesine karar verildi. Ancak cemiyet Ermeni ve Rum temsilcilerin kendi topluluklarının çıkarlarını her şeyin üstünde tutan komünalist kişiler olmamasını ve adaylıklarını koymadan önce cemiyet tarafından sınanmalarını şart koşuyordu. Soruna gene de tam olarak çözüm bulunamamıştı. Çekişmeler bir süre daha devam etti. Sonunda Ermeniler 16 temsilciye razı oldular. Rumların İstanbul'dan 3 mebus çıkarma istekleri yerine getirildi. Azınlıklar yatıştırılmıştı ama seçilen mebusların hepsi iddiatçı adayları değildi. Dahası mebus olan iddiatçı adayların mecliste bazı konularda tutumlarının ne olacağı kesin olarak bilinemiyordu. 1914 başlarında İttihat ve Terakki Cemiyeti dikkatini idari ıslahat sorununa verdi. Listedeki ilk kurum Rumeli Savaş Meydanlarında sırtı yere gelerek şan ve şerefini yitiren Osmanlı ordusuydu. İslahatın örgütlenme yönünü üzerine alması için Baba Ali, Almanya'dan büyük yetkiler tanıdığı bir askeri heyeti davet etti. Ve General OVK Liman von Sanders başkanlığındaki bu heyet, Aralık ayında İstanbul'a geldi. Ordunun yeni başlayan örgütlenmesinden daha önemli olan eski subayların ayıklanması sorunuydu. Bu yaşlı subayların bozguncu davranışları savaş sırasında yurtsever küçük rütbeli genç subayların moralini bozuyordu. Üstelik dikkatli ve temkinli yaşlı generallerini dinlemeyip Edirne'yi yeniden ele geçirenler bu genç subaylardı. Bundan böyle askeri örgütte temizlik faaliyetlerine girişileceği kesin olarak karara bağlanmış, iş bunun ne zaman yapılacağına kalmıştı. Ordunun gençleştirilmesi sorunu daha İzzet Paşa Harbiye Nazırı iken ele alınmıştı. İzzet Paşa ordunun yaşlı subaylardan arınması gerektiğine kendisinin de inandığını söylemiş, ancak hepsi benim arkadaşlarım diyerek işi üzerine almaya yanaşmamıştı. Onu ikna etmeye uğraşan Talat'ın çabaları da bir sonuç vermedi. Bunun üzerine İzzet'in bir süre için istifa etmesine ve gençleştirme işini üzerine almayı kabul eden Enver'in Harbiye Nazırı olmasına ve sonra koltuğunu yine İzzet Paşa'ya bırakmasına karar verildi. Dipnot, Menteşe Cumhuriyet 3 Kasım 1946, YH Bayur Tarih, Cilt 2, sayfa 316. Bayur eserinin 317. sayfasında iddiatçıların temizlik hareketinin bitiminde İzzet'i geri getirmek niyetinde olmadıklarını söyler. Ancak iddiatçıların bu niyette oldukları anlaşılmaktadır. Said Halim Paşa Rus Büyükelçisine Enver'in atanmasının geçici olduğunu söylemiştir. Tuğ Generalliğe yükselmiş olan Enver Paşa 4 Ocak 1914'te Harbiye Nazırı oldu. 3 gün sonra yayınlanan bir iradeyle padişah askeri atamalarda değişiklikler yapılacağını, Makedonya'daki yenilgiler silsilesinden sorumlu olan kumandanların ve 55 yaşını aşkın generallerinin çoğunun emekliye ayrılacağını bildiriyordu. Dipnot: Tırnak içindeki bölüm Jön Türkler üzerine yazılmış ve Profesör Dankwart A. Rastov'un bana okutmak nezaketini gösterdiği bir müsveddeden alınmıştır. İradenin metni için bakınız 8 Ocak 1914 tarihli İstanbul ve öbür gazeteler. Enver'in atanması konusunda bakınız Menteşe Cumhuriyet 3 Kasım 1946, İstanbul ve Tanin 3-4 ve 5 Ocak 1914. Temizleme hareketi idari mekanizmanın hemen her dalını ve özellikle çağdaşlaşma girişimlerini etkiledi. Yaşlı subaylar örnek olarak Mahmut Şevket Paşa'yı alabiliriz, yurtsever olmakla birlikte tutucu kimselerdi. Çağdaşlaşmaktan anladıkları ordunun gereçlerinin yenilenmesiydi ki bu tutum hareketin temposunu hayli yavaşlatıyordu. Onlar için toplumun en önemli kuruluşu orduydu. Ordunun ihtiyaçları her ne pahasına olursa olsun karşılanmalıydı. Ordunun sivillerin denetimi altına girip siyasetin oyuncağı olması düşüncesini nefretle karşılıyorlar, bunu önlemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ordunun siyasete karışması ve dolayısıyla asker-sivil işbirliğinin artması, islahatın neden olduğu değişikliklerin başında gelir. Öte yandan maliye sorunu Bab-ı Ali'nin en büyük derdi olmaya devam ediyordu. Yabancıların kontrolündeki düyun-u umumiye vergilerin büyük bir oranına sahip çıktıkça ve ordu harcamalarını kısıtlamamakta ısrar ettikçe bu soruna bir çözüm yolu bulmak olanaksızdı. Cemiyetin düyun-u umumiye ve Türkiye'deki yabancılara tanınan imtiyazlar konusunda yapabileceği pek bir şey yoktu. Ama ordunun harcamalarını kısıtlamaya kararlıydı. Enver Paşa yaptığı ilk basın toplantısında askeri bütçeyi kısıtlayacağını açıklıyordu. Harbiye nezareti bütçesinin kısıtlanabileceğini her zaman düşünmüşümdür. İslahatı yürütmek için ülkeden olanaklarının ötesinde fedakarlıklar istemenin ve ağır borçlar altına girmenin ülkeyi batırmaktan başka bir şeye yaramayacağı kanısındayım. İslahata mütevazi bir ölçüde nicelikten çok niteliğe önem vererek başlayacağız. Tanrı'nın bu yolda bize yardımcı olacağına inanıyorum. Tanin 10 Ocak 1914. Orduda yapılacak temizleme hareketine de değinen Enver, eskiden Osmanlı ordusunun barış zamanı faaliyetleri için işe yarayan subaylarla savaşa yatkın subaylardan meydana geldiğini, bundan sonra yalnızca ikinci gruptakileri orduda bırakmaya niyetli olduğunu açıklamıştı. Harbiye okullarında yıllarca okumuş ve savaş nazariyatına bilhakkın vakıf subaylara ihtiyacı olmadığını söylüyordu. Gelecekte yalnızca yetenekli subaylara ilerleme olanağı tanınacaktı. Bir subayın görevi süslü bir üniformayla boy göstermekten ibaret değildir. Asker olmak talim ve terbiye, bilim ve sanat ve hepsinden önemlisi cesaret ve çok çalışmak demektir. Bu meziyetler ancak gençlerde bulunur ve yine ancak gençler öğrenmek, çok çalışmak yeteneğine sahiptir. Bu dönemde maliye nezaretinin önemi hayli artmıştı. 1911 Temmuz'unda kurulan Mali İslahat Komisyonu'nun yetkileri Mart ayında genişletildi. Maliye Nazırı Başkanlığındaki komisyonun çoğu yabancı uzman olan 5 üyesi vardı ve çalışmalarını Maliye Nazırı'nın başkanlığında sürdürmekteydi. Gelecekte bütün mali konuların maliye nezaretince denetlenmesi ve nezaret bütçelerinin bu komisyondan geçmeden önce meclise getirilmemeleri karara bağlanmıştı. Komisyonun bir diğer görevi de mali idarede yapılacak islahatın programını hazırlamak, devletin imzaladığı ihale ve imtiyaz mukavelelerindeki mali koşulları ve ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarla itirazları incelemekti. Başlıca amacı idari mekanizmayı mali yönden akılcı bir yönteme bağlamak ve harcamaları denetleyecek bir kuruluş yaratmak olan bu sistemi Harbiye Nezareti de kabul ediyor ve hesaplarını komisyonun denetimine bırakmaya razı oluyordu. Askeri bütçe ordunun yetki ve itibarının ölçüsü olarak alınırsa, 1914'te ordunun artık birkaç yıl önceki gibi siyaset yaşamına hakim olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mehmet Cavit'in 30 Mayıs'ta meclise sunduğu 1914-1915 bütçesi, 2 yılı aşkın bir zamandır bütçe ilk kez oya konuluyordu, askeri harcamalarda %30 kadar bir indirim yapıldığını gösteriyordu. Bu bütçe 4 Temmuz'da Mebusan Meclisi'ne getirilmiş ve uzun boylu tartışmalara yol açmadan kabul edilmişti. Bu dönemde imparatorlukla Yunanistan'ın arasında gerginlik sürmekteydi. Bab-ı Ali donanmanın ihtiyaçlarını bütçede buna ayrılmış bir fondan değil halktan topladığı bağışlarla karşılamaktaydı. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınından beri iddiatçılar kabinedeki durumlarını pekiştirmeye uğraşmaktaydılar. Ancak bu konuda ağırkanlı davranıyorlardı. Örneğin Mahmut Şevket Paşa kabinesinde arka planda kalıp Said Halim'in Devlet Şurası reisi, Hacı Adil'in Dahiliye Nazırı ve Hayri Bey'in Efkaf Nazırı olmalarıyla yetinmişlerdi. Baskından sonra kurulan kabine iddiatçı olarak nitelenebilirse de harbiye, nafa, maliye, nezaretleri ve Şeyhülislamlık gibi önemli makamlar iddiatçı olmayanların ellerindeydi. Bunlara zamanla sahip çıkıldı. Cemal Nafıa, Enver Harbiye, Cavit Maliye Nezaretine, Hayri de Şeyhülislamlığa getirildi. Bunlardan ilk üçü mantığa uygun atamalardı ama dördüncüsünün üzerinde durmak gerekecek. Ürgüplü Mustafa Hayri Bey'in Şeyhülislam olarak atanması İslam geleneğine aykırıydı ve bu atamanın iddiatçıların İslamcı bir siyaset benimsedikleri ve bu makama çok önem veren Arapları yatıştırmaya çalıştıkları bir dönemde yapılması daha da garipti. Dipnot Cemal Paşa Hatıralar sayfa 71. Ocak 1913'te Mahmud Şevket Paşa padişahtan Ali Şerif Haydar'ı Şeyhülislam olarak atamasını istemiş, ancak bu isteği Ali Şerif Haydar'ın şeriat konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Bakınız İnal Son Sadrazamlar sayfa 1877. Geleneksel olarak Şeyhülislamlık kurumunun başına İslam dini, kanunları, şeriat konusunda iyi bir eğitim görmüş, ulema arasından seçilen biri getirilirdi. Şeyhülislam ülkenin en ileri gelen din adamıydı. Hayri Bey bu seçkin zümreden olmakla birlikte çoktandır onlardan ayrılmış, bu zümrenin simgesi olan sarığı bile bağlamaz olmuştu. Üstelik siyasete atılmış ve layık mahkemelerde görev almıştı. Devrimden sonra doğum yeri olan Niğde'den adaylığını koymuş, mebus seçilmişti ve birçok kabinede adliye ve efkaf nazırlığı yapmıştı. Gelişmekte olan bir toplumda Şeyhülislam'ın gelenekçi tutucu kesimden seçilmesi hayli baltalayıcı olabilirdi. Dinsel öneminin yanı sıra doğrudan doğruya padişah tarafından atanması nedeniyle kabinede imtiyazlı bir durumu vardı. Yine bu nedenle hemen hemen meclisin otoritesi dışında kalıyordu. Şeyhülislam'ın hatta efkaf nazırının haklarında gen soru açılmasını önerenlere karşı çıktıkları, meclisin böyle bir yetkisi olmadığını söyledikleri bile olmuştu. Tutucu ve birlikte çalışmaya yanaşmayan bir Şeyhülislam ıslahatı engelleyebilirdi. İttihatçılar 1914'te kendi adaylarından birini Şeyhülislamlığa getirecek, ıslahatın önündeki bu engeli ortadan kaldıracak güce sahipti. Hayri Bey'in atanmasına tutucular tepki göstermediler, basın da bunu oldukça iyi karşıladı. Çağdaşlaşmayı bir kere akıllarına koymuş olan iddiatçılar, toplumsal ve siyasal ıslahat uğruna geleneksel bir kurumu ve simgeyi kullanmaktaydılar. Çağdaşlaşmanın siyasal alanda karşılaştığı bir başka engel de saraydı. Devrimden sonra cemiyet yıldızı kontrolü altına aldığını düşünmüş ama kısa bir süre sonra sarayın 31 Mart olayında parmağı olduğu ortaya çıkınca yanıldığını anlamıştı. Ayaklanmadan hemen sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti Halit Ziya'yı, Uşaklıgil, olup bitenleri yakından izlemek için Yıldız'a yerleştirdi. Ancak saray her zaman için cemiyetin boyunduruğu altına girmemeyi başarmış ve iddiatçı aleyhtarlığının sığınağı olmuştu. Damatların ve şehzadelerin gündelik siyasette, özellikle muhalefetin izlediği siyasette oynadıkları rol sayılarıyla karşılaştırılamayacak kadar büyüktü. Bu nedenle cemiyet sarayı ve hanedanı denetimi altına almaya kesin karar vermişti. Malenin Ocak 1914'te gizli bir kaynaktan öğrendiğine göre sarayda gizli bir komisyon hanedana nasıl davranacağı konusunda direktif vermekteydi. Bu komisyon Şeyhülislam, Enver Paşa kısa bir süre sonra damat olacaktı ve Said Halim Paşa'dan meydana gelmişti. Sözde başkanları da Veliaht Şehzade'ydi. Bu komisyon hazırladı ve padişah tarafından onaylanan yönetmelik gereğince hanedan mensupları bundan böyle siyasette faal rol alamayacaklar ve siyasal bir partinin tarafını tutamayacaklardı. Komisyonun izni ve padişahın onayı olmaksızın geziye çıkmaları da yasaklanıyordu. Ayrıca hanedandan olmayanlarla evli padişah kızları kocalarının hükümet ya da komisyon tarafından itibara layık olmayan kişi ilan edilmeleri halinde ayrılabilecekler ya da boşanabileceklerdi. Bu yönetmelik hazırlanırken bir yandan da padişahın çevresindekilerden bazıları uzaklaştırılmış, veliaht şehzade değiştirilmişti. Uzaklaştırılanların yerine artık hanedanı iyiden iyiye ele geçirmiş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti taraftarları getiriliyordu. 14 Mayıs'ta meclis yeni dönemine girerken iktidarın bütün ipleri İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin elindeydi. Muhalefet partileri ortadan kalkmış, meclisin çoğunluğu cemiyetin eline geçmiş, ordu kontrol altına alınmış, iç kargaşalık ve anlaşmazlıkların kaynakları ortadan silinmişti. Hiç olmazsa öyle gözükmekteydi. Balkan savaşlarının son bulmasından beri ülkenin hayli ilerleme kaydettiği söylenebilirdi. 1913-1914 döneminin gelir istatistikleri kaybedilen toprakların beklenildiği kadar büyük bir mali zarara yol açmadığını göstermekteydi. 1912-1913 dönemiyle karşılaştırıldığında 945 bin altınlık bir artış görülmekteydi ki bu vergi toplama mekanizmasının daha iyi çalışması, vergilerin arttırılması ve gerek Anadolu gerekse İstanbul'daki vergilerin daha verimli olmasıyla açıklanıyordu. Ama asıl önemlisi imparatorluğa egemen olan iyimser ve umutlu havaydı. Bu havanın etkisi meclisin açılışında yapılan çeşitli konuşmalarda açıkça belli oluyordu. İslahatçılık ülkece benimsenmiş ve 6 yıllık fırtınalı pratikten sonra iddiaçılar sorunlara gerçekçi bir gözle bakmayı öğrenmişlerdi. Mali Arnavutluk'taki hareket gibi olaylar ortalığı karıştırmazsa cemiyetin kurduğu bugünkü hükümetin ömürde olmaması için hiçbir neden yok demekteydi. Mali'nin yalnızca iç sorunlar ele alındığında doğru olarak nitelenebilecek olan yorumu, Türkiye'nin artık kurtulamayacak bir şekilde bulaşmış olduğu Avrupa diplomasisini hesaba katmamıştı. Türkiye'nin çözmek zorunda olduğu bir sorun daha vardı. Dünya siyaseti içinde tek başına tecrit edilmiş olarak kalmak. Tarafsızlık akla ilk gelen ve mantıklı çözüm yolu gibi görünse de, savaş patladıktan sonra Türkiye'nin tarafsız kalmasına öbür devletlerin göz yumması pek beklenemezdi. Üstelik Balkan savaşlarından sonra İstanbul'daki hava tarafsızlık siyasetini psikolojik yönden olanaksız kılmaktaydı. İttihatçılar tarafsız kalındığı ve tecrit siyaseti benimsendiği sürece büyük devletlerin Türkiye'yi aralarında paylaşacaklarından emindiler. Bu inançlarını doğrulayan bir sürü tarihsel kanıt vardı. Bu nedenle üçlü ittifakla birleşmeye çalışılmış ama bir başarı sağlanamamıştı. Sonunda gittikçe artan bir korkunun etkisiyle Almanya'ya dönen iddiatçılar onun ittifak önerisini büyük bir sevinçle kabul edeceklerdi. Umutsuzluk içinde girişilmiş bir kumar olacaktı bu. Olayların haklılığını doğrulamayacağı bir kumar. 7. Bölüm İttihat ve Terakki'nin Siyaseti. Hikayemizin 1914'te birdenbire kesilmesinin nedeni bu incelemenin 1. Dünya Savaşı sırasında Jön Türkleri ele alan daha geniş kapsamlı bir çalışmanın 1. bölümü olmasıdır. Gene de bu incelemede ele aldığımız 6 yıllık dönem içinde 1908-1914 Osmanlı İmparatorluğu'nun her alanda kökten bir değişim geçirdiğini söyleyebiliriz. 1908'in Osmanlı İmparatorluğu 1914'te tanınmayacak bir duruma gelmişti. Bu değişiklikler 1914'ten sonra daha da hızlı gelişecek ve İmparatorluk 1. Dünya Savaşı'nın başında tarihe karışacaktır. Bu nedenle 1914 yılı incelemeye ara verip durumu bir daha gözden geçirmek için uygun bir tarih olacaktır. Bu yıllar içindeki değişikliklerin en önemlisi Babıali'nin yabancı devletlere bırakmak zorunda kaldığı topraklar ve bunun bütün gelişmeleri olan büyük etkisidir. Bu zincirleme toprak kaybetme süreci Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi ve Bosna Hersek'in Avusturya-Macaristan'la birleşmesiyle başlar. Babıali'nin sözde egemenliği altında bulunan her iki toprak parçasının imparatorluktan ayrılmasına, Türkiye'deki yeni rejimin bu bölgelerde otoritesini kullanmaya kalkması korkusu yol açmıştır. Babıali'nin itibarını zedeleyen ve Jön Türklerin kaderini çizen olaylar ise 1911'de İtalya ve bir yıl sonra da Balkan devletleriyle yapılan savaşlardır. İtalyanlar Libya'yı, Balkan devletleri ise Türkiye'nin Edirne ile İstanbul arasındaki kara parçası dışında kalan Avrupa'daki topraklarının tümünü işgal etmişlerdi. Bu kayıplar hiçbir abartmayı gerektirmeyecek kadar önemlidir. Yalnızca alan ve nüfus olarak hesaba vurulduğunda Türklerin 3 milyon kilometre karelik bir alanın 1 milyon 100 bin kilometre karesini ve 24 milyonluk nüfusun 5 milyonunu yitirdikleri görülür. Dipnot: İstatistikler Yeni Uluslararası Yıllık 1908 New York 1909 sayfayı 103'ten alınmıştır. Libya'nın yüz ölçümü yaklaşık olarak 1 milyon 50 bin kilometre kare, nüfusu ise 1 milyondu. Türkiye'nin Avrupa'daki topraklarının yüz ölçümü yaklaşık olarak 167 bin 500 kilometre kare, nüfusu 6 milyon 130 bin idi. Bu topraklardan Babıali'nin elinde kalan İstanbul vilayeti, Çatalca Mutasarraflığı ve Edirne vilayetinin bir kısmıydı. Üçünün toplam yüz ölçümü yaklaşık olarak 12.300 kilometre kare, nüfusu ise 2 milyon 300 bindi. Bütün sayılar yuvarlaktır. Tek başına yeterince büyük olan bu kayıplar Rumeli'yi de kapsadığından daha da önemli olmaktadır. Rumeli uzun yıllardan beri imparatorluğun kalbi olmuştu. En ileri ve verimli eyaletler Rumeli'deydi. İmparatorluğun zenginliklerine büyük katkıda bulunan bu eyaletler, aynı zamanda orduya asker, bürokrasiye eleman yetiştiren başlıca kaynaktı. İmparatorluğa çok uluslu niteliğini kazandıran Rumeli'deki topraklardı. Bu toprakların kaybedilmesinin Jön Türklerin ideolojisi üzerindeki etkisi, ağırlık merkezinin Anadolu'ya kayması olmuştur. Makedonya'nın bu denli önem taşımasına karşın doğma büyüme Makedonyalı olan iddiatçıların, üstelik girişlikleri hareketin de beşiği olan bu toprakların kaybedilmesine fazla tepki göstermemeleri ve yeniden imparatorluğa katmak için harekete geçmemeleri oldukça şaşırtıcıdır. Libya'nın kaybedilmesi bu kadar önemli değildir. Giderek Türklerin sırtında maddi bir yük olmaktan başka bir işe yaramayan Libya'dan kurtulduğu bile söylenebilir. Ancak ideolojik nedenlerle Babali, imparatorluğun bütünlüğünü, özellikle Arap eyaletlerini korumak bakımından Afrika'daki topraklarını elde tutmayı gerekli görmekteydi. İtalya ile savaşa girildikten kısa bir süre sonra Hüseyin Hilmi Paşa Loftır'ı, Libya'nın Hristiyanlara bırakılmasının Arapların Türklere karşı ayaklanmasına yol açabileceğini söylemişti. Baba Ali'nin Libya'yı savunmaktaki başarısızlığı, Arapların gözünde itibardan düşmesine ve Arapların imparatorluğun yeniden canlanması konusundaki inançlarını yitirmelerine yol açacaktı. Yeni kurulan Arap Ademi Merkeziyet Partisi'nin amaçlarından biri de Arabistan Yarımadası'ndaki şeyhler arasında bir birlik yaratmaktı. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu parçalanırsa Araplar gerek Türklerin gerekse yabancı devletlerin karşısında kendi çıkarlarını savunabilecek güçte olacaklardı. Trablus ve Balkan Savaşları'ndaki yenilgilerden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması olasılığı daha da güçlenmişti. İddiatçıların Fransa'nın Suriye'de gözü olduğunu düşünmeleri bir kuruntu değildi. 1913 yazında Arapların kongrelerini yapmak üzere Paris'te toplanmaları bu kuşkuların yersiz olmadığını bir kere daha gösteriyordu. Sürgündeki Jön Türklerin Abdülhamit rejimine karşı yabancıları müdahaleye çağırmayı düşündükleri biliniyordu. Şimdi de Araplar cemiyetten kurtulmak için aynı kaynağa başvurmaktaydılar. İttihatçılar Arapların imparatorluğa bağlı kalmalarını sağlamak amacıyla Libya'daki milliyetçilere bazı imtiyazlar tanımaya, İtalya'nın eline geçtikten sonra bile yerel direnme hareketini desteklemeye devam etmişlerdi. 1914'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'nce kurulan, ordudan ayrı gizli bir örgüt olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın belli başlı görevlerinden biri de Libya'da yerel bir gerilla hareketini örgütlemekti. Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlıcılık siyasetinin yerine İslamcılığın ve milliyetçiliğin getirildiği kabul edilir. Bu milliyetçiliğin Türk milliyetçiliği değil, Turancı bir milliyetçilik olduğu ileri sürülürse de ikisinin arasındaki fark kesin olarak belirlenmiş değildir. Önemli olan yeni bir ideolojik formülün getirilmesinden çok izlenen siyasette bir değişiklik yapılmış olmasıdır. Artık Arnavutların, Rumların ve Slavların gönlünü almak gerekliliği kendiliğinden ortadan kalkmış, iş Ermenilerle Arapları yatıştırmaya kalmıştı. İdeolojik bütünü meydana getiren üç öğe, Osmanlıcılık, İslamcılık ve milliyetçilik, ki hiçbiri tanımlanmamıştı, eskisi gibi geçerliydi. Değişen bir şey varsa o da bu bütüne katkı oranlarıydı. Türklerin sayıca imparatorluğun en önemli öğesi haline gelmeleri, milliyetçiliğe daha fazla önem verilmesi zorunluluğunu doğurmuştu. Öte yandan Araplarla uzlaşmak gerekiyordu. Bunun için başvurulacak yol İslamcılıktı. Padişah ve hanedan gerek Müslüman olanların ve olmayanların, gerekse Türk olanların ve olmayanların bağlılıklarının odak noktası olmaya devam ediyordu. Osmanlıcılık ise eskiden olduğu gibi üç unsur arasındaki karşıtlıkları çözmekte kullanılacaktı. İslamcılık, Osmanlı İmparatorluk ideolojisinin temel taşlarından biri olmuştu ve Türkler dinlerine çok bağlıydılar. Milliyetçi duyguların Arapların yanı sıra Müslüman Arnavutlar arasında önem kazanması ve 1912'de imparatorluktan ayrılmaları Osmanlıcılığa ve İslam bütünlüğüne yıkıcı bir darbe indirmişti. Arnavutlar yıllardır devletin temel taşlarından birini oluşturmuş ve onlara imtiyazlı davranılmıştı. İmparatorluğun yönetiminde oynadıkları önemli rolden sonra ayaklanmaları ve ayrılmaları Türkleri oldukça şaşırtmıştı. Türklerin bu değişikliklere karşı gösterdikleri tepki daha ırkçı düşünmek ve kendi milliyetçiliklerine belirli bir biçim vermeye başlamak oldu. Bu tepki önceleri Turancılık biçimini aldı.